Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum 500 İstanbul Yatırım Fonu'nun kurucu ortağı Enis Ulli. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyi abi, sen nasılsın?
İyi, sağ olasın. Valla biz normalde girişimcileri, ürün geliştiren kişileri, product manager'ları misafir ediyoruz. Bugün bir yatırımcı misafir ediyoruz. Aslında sen de bir girişimcisin ama yatırımcı olarak seni çağırmamızın sebebi de aslında biraz da yatırımcı bakış açısından bu işleri anlamak istedik. Yani ürünü geliştiren insanlı olarak tabii herkes hani işin mutfağında biraz daha böyle küçük detaylarla uğraşırken bir de bu işin bir high level bir bakış açısı var. Bir onu senden duymak, dinlemek istedim. Öncelikle biraz kendini 500 İstanbul'dan bahsedebilir misin?
Tabii ki. Biz 500 İstanbul fonunu 2016 yılında kurduk. 2016 yılında kurduğumuzda Rinali ikimizdik. İki ortaktık. Hala öyleyiz. İki kişiyiz. İki kişilik dev kadro. Şu an ekibi büyütmeye çalışıyoruz. 40 tane yatırım yaptık bu süreçte. 40 yatırımdan tabii ki çok iyi gidenler de var, kötü gidenler de var ama toplamda baktığınızda işte yaklaşık 2050-2060 kişi çalışıyor bu 40 şirkette. Toplamda da bu 40 şirket 330 milyon dolar yatırım aldı. Epeyce teknoloji ihraç eden girişimlere yatırım yaptık Doğu Avrupa ve Türkiye'den. Şimdi ikinci fonumuzu kurduk yakın dönemde. Bu da birazcık daha büyük bir fon. 25 şirkete yatırım yapacağız ama hedef gene erken aşamada teknoloji ihraç etme odayıyla çıkmış yazılım firmalarına çoğunlukla. Yani bizim portföyümüzde çok az donanım firması vardır. Yatırım yapmak. Bireysel olarak ben girişimcilik dünyasına 2010 yılında girdim. Kendi girişimim vardı Goodbuzz adı altında. Yaklaşık 2,5 sene Goodbuzz'ı yönettim. İlk tur küçük bir yatırımımızı aldık. Tam VC'lerin karşısına gidiyorduk. Seri A yatırım deniyorduk bulmaya. Bulamamıştık. Ortağıma devrettim hisselerimi. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Ya VC fonundayız şu anda ama aslında içimde girişimci olma bir hevesi var. Hep vardı. Hala devam ediyor. Ondan bazı portföy şirketlerimiz de yani girişimcilerin tabii ki izin verdiği kadar daha yakın çalışmayı seviyorum. Ondan dolayı aslında ürün üretiminin bir parçası olmak, strateji konuşuyor olmak vesaire hoşuma gidiyor. Ama bir VC'nin aslında bunlar yapmaması gereken şeyler. Ve olabildiğimce elimi kirletmeye çalışıyorum.
Peki abi oraya gireceğiz aslında. Merak ediyorum çünkü oradaki düşüncelerini de. İlk başta böyle bir yatırımcı ne yapar? Onu çok high level biraz anlatabilir misin?
Tabii ya. Önce aslında yatırımcıyı da şöyle konulmamak lazım. En azından bizim dünyamızda yani girişim sermayesi yatırım fonları veya venture capital dünyasında siz de yatırım fonu topluyorsunuz. Yani bizim de aslında bize fon veren kendi yatırımcılarımız var. Bu fon toplama süresi çok uzun sürebiliyor yani. Hızlı bir fon toplama süresi 6 ay sürecekse yavaş olan bir fon toplama süresi 3 yıl, 4 yıl bile sürebiliyor. Biz de fona yatırımcı topluyoruz, fonu oluşturuyoruz. Bu yatırımcılara da aslında gösterebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bir girişimci elindeki ürünü, girmek istediği pazarı, şu ana kadar yaptığı ciroyu veya müşteri metriklerini gösterebilirken biz tamamen bir sunum üzerinde bir hayal satıyoruz aslında. Yani biz bu tip şirketler bulacağız. Bu tip şirketler Türkiye'de var. Bunları bulup daha sonra da büyümelerine destek olacağız diye bir hayali satıyoruz. İnanıyorlar. Teşekkür ederiz. Şu ana kadar da ilk fonda biraz gerçekleştirebildik. Fonu kuruyoruz. Daha sonra girişimler bakmaya başlıyoruz yatırım yapabilmek için. İlk fonda 4000 tane girişim inceledik. Bu 4000 girişimin yaklaşık 170 tanesine hala temastayız çünkü ilgimizi çekiyor. Geri kalan çoğunu reddettik. 40 tanesine de yatırım yaptık. Aslında bir fon yöneticisinin life cycle'ına baktığınızda, hayatına baktığınızda fon toplama süreci var ki gerçekten bence bir girişimcinin yatırım bulmasından çok çok daha zorlu bir süreç. Çünkü gösterebileceğiniz bir ürün yok, bir müşteri yok vesaire. Daha sonra yatırım yapma kısmı var ki bence en keyifli olan taraf burası tabii ki yatırım yapıyorsunuz. Daha sonra da o portföyü yönetmek var. Portföyü yönetmek aslında biraz önce bahsettiğim girişimcilerle daha yakın çalışmak. Bir sonraki yatırım turunu, işe alım planlarını veya ürün planlarını konuşma tarafına giriyor. Böyle aslında üç bacaklı bir sistem diyebiliriz.
Anladım. Portföy yönetmenin aslında bir adım daha var. Yani daha sonra, ondan sonra bir adım daha var. Exit. Yok mu?
Tabii. Yani şimdi orada en azından bizim fonumuza baktığınızda yatırım tezi itibariyle biz girişimlerimizden çıkış yapmaya tabii ki çalışıyoruz. Ama onları satmaya çalışan bir mentalitemiz veya bakış açımız yok. Sonuçta bu şirketler girişimcilerin şirketleri, bizim şirketlerimiz değil. Yeri geldiğinde tabii ki fon 10 yıllık bir süreç. 10 yılın ilk 5 yılında yatırım yapıyoruz. Sonraki 5 yılında exitler yani çıkışlar yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu 10. yılın sonuna gelirsek duruma göre ya kendi hissemizi ya da tüm şirketi satılması lazım bizim de fonu likide etmemiz için. Hatta burada girişimciler adına bizim şirketi satmak gibi bir duruşumuz olmamakla beraber en azından kendi hissemizi satmaya çalışmamız lazım 10. yılda.
Çünkü siz de aslında, bu arada siz de girişimcisiniz zaten aslında. Sizin de dediğiniz şey başka insanlara gidip diyorsunuz ki bana para ver. Çünkü ben o parayı başka şirketlere yatırım yapıp o şirketlerden karlı bir şekilde çıkarak sana o parayı geri karlı bir şekilde daha 2-3 katına, 5 katına, 10 katına geri vereceğim sana diyorsunuz.
Evet. Ya biz de girişimciyiz demek isterdim ama tabii ki yani elimizde bir ürün olmadığı için çok daha bir servis, bir hizmet işi bu. ürün ve hizmet arasında bir spektrumda duruyorsak bizim yaptığımız iş de kesinlikle hizmete çok daha yakın. Enterprise sales cycle gibi yani kurumsal satış gibi çok uzun süren satış süreçleri yaşıyoruz. Yatırımcılarımızla da yatırım yaptığımız startuplarla da yani bu ilişkiler sonuçta 10 yıllık ilişkiler haline geliyorlar. Yani girişimciyiz demek isterdim ama bence girişimcilik çok daha inişleri çıkışları olan bir roller coaster aslında. Çok daha fazla risk alıp çok daha büyük bir getiriye oynuyorsunuz. Fon yöneticisi onun aslında bir basamak arkasında yani daha az riskli, daha az return'lı. Yani bizim fonumuzla biz mesela nette yatırımcıya ikinci fonda mesela Euro'da 4 çarpan kazandırmaya çalışıyoruz. Bir startup'ın kurucusu şirketini belki 100 kat değerlendirmeye çalışırken bizim hedefimiz 4 kat. Yani birazcık daha risksiz noktada duruyoruz. Ondan ya bir girişimcinin hayatı kadar asla inişli çıkışlı değil. Çok daha stabil yani bir COBİ'ye daha çok benziyor aslında bence.
Anladım. Mantıklı. Öyle yani şey risk reward şeyini düşününce hani çok daha büyük bir kazanç sağlamaya çalışıyor diyorsun girişimci. O yüzden aslında riski de daha fazla. Daha sonra riski daha fazla tabii. Olduğu için kazancı daha fazla diyelim.
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki abi sen bir yatırımcı olarak bir şirketten ne bekliyorsun? Aslında oraya girmeden önce şeyi soracağım. Her şirket yatırım almalı mı?
Yok, kesinlikle almamalı. Ya bence şu önemli. Yatırımı niye alıyorsunuz deyince yatırımın büyük büyük sebebi, yani bence yatırım alan şirketlerin %99'u zaman satın almak ister. Bu zaman satın almak, ürün üretmeyi hızlandırmak da olabilir. Siz 3 mühendis bir şirket kurmuşsunuzdur. Yatırım alırsınız ki bu 3 mühendis sayısını 10'a çıkartın ve normalde 10 ayda yapacağınız işi 3 ayda yapın. Misal gibi ürünün piyasaya çıkma zamanını hızlandırmak istiyor da olabilirsiniz. Pazar penetrasyonunu, pazardaki dağılımınızı hızlandırmak istiyor da olabilirsiniz. Yani sizin ulaşacağınız yatırım almadan X noktasına 3 yılda ulaşacaksanız yatırım alınca aynı X noktasına belki 8 ayda ulaşabilirsiniz. Ama sonuçta yatırım almak isteyen girişimcinin bence iki tane odağı olmalı. Bir, zamanı hızlandırmak istiyor olmalı. Zamanı hızlandırmak için de aslında zamanın önemli olduğu bir piyasada olması lazım. Yani doğru zaman bugün. Eğer ben bunu 2 yıl sonra yaparsam çok geç. 2 yıl önce yapsaydım da çok erken olurdu. İkincisi, yatırım almak demek sorumluluk demek. Yani yatırımı alıyorum, zamanı hızlandıracağım, ürünü daha hızlı çıkaracağım, pazara daha çabuk gireceğim, pazarda daha hızlı büyüyeceğim yatırımsız büyüyeceğime göre. Ama ona göre de yatırımcılara bu şirketten nasıl çıkabileceklerini de göstermem lazım. Artık bu benim bir sorumluluğum. Eğer bu yükün altına giriyorsam bu sorumluluğu da kendi omuzlarımda hissetmeye başlıyorum girişimci olarak. Bu tip girişimciler yatırım almalı. Ama içinde olduğu piyasada eğer doğru zaman olduğuna inanmıyorsa veya çok hızlı büyüme veya çok erken ürünü çıkarma gibi hedefleri yoksa yani zaman satın alma kaygısı yoksa yatırımcı almak şirketinize bir anda gereksiz bir yük olabilir, gereksiz bir sorumluluk olabilir girişimcinin omuzlarında.
Yani bulunduğu pazara da bakıyor diyorsun. Bulunduğu pazardaki zamanlamaya da bakıyor diyorsun. Yani mesela X şirketi aslında doğru bir pazarda, doğru bir iş modeliyle, daha doğrusu doğru demeyeyim de yatırım almaya müsait bir modelde ve pazarda ama doğru zamanda değil gibi bir denklemde olabilir yani.
Kesinlikle girişimcinin hırslarıyla da alakalı. Ha bu arada tabii her çok büyüyen şirket yatırım alarak mı büyüyor? Tabii ki hayır yani. Yatırım almadan çok büyük olan şirketler de var. Bence hatta ama tam tersi daha fazla yani. Yatırım alınmayacak bir iş modeli veya iş fikri veya vizyona belki de girişimcide böyle bir hırs yok yani. Siz yatırım alıyorsanız bu şirketi birkaç yüz milyon dolarlık yapmayı oynuyorsunuz demektir. Eğer bir şirketi birkaç yüz milyon dolarlık yapmayı oynuyorsan demek ki çok fazla risk alman lazım. Demek ki batma riskini de alıyorsun. Eğer bu kafa yapısına sahip değilse girişimci bir anda yatırım almış ama gerekli büyümeyi gösterememiş. Şirkete devam ettiriyor. Yani bir lifestyle business'a getirmiş ama yatırımcısını da mutlu edememiş. Şimdi girişimci de mutlu değil çünkü yanında belki %20'lik, 30'luk, 40'lık bir ortak oturuyor şirketinde kendi kurduğu. Yatırımcı da mutlu değil çünkü büyüme hırsını karşılayamıyor şirket. Kötü bir noktaya geliyorsun. Ondan bir girişimci olarak yatırım alma sürecine giriyorsan bundan bence emin olman lazım yani. Kendi hırslarının yatırımcının ve getireceği hırslarla paralel olduğundan emin olman lazım.
Anladım. Yani öyle hani 1 milyon dolar yatırım alıp şirketi 3 milyon dolara satmak tabii hisse oranına göre değişir ama yeterli değil bir VC için. Onun çok daha büyük çarpanlarda olması lazım.
Tabii herkes kaybeder. Yani burada belki girişimci kendi kendine, kendi yanında kavrula kavrula 8 senede, 10 senede bir şirketi 20-30 milyon dolarlık bir hacme getirecekse mükemmel bir şey bu. Yani inanın çok güzel para kazanmış olur girişimci olarak. Ama aynı hacme, aynı sene zarfında 5-10 milyon dolar yatırım alarak getirirse maalesef bu başarı olamıyor. Finansal olarak da olamıyor, manevi olarak da olamıyor.
Anladım. Bir de sizin fonların uzunluğu 10 sene demiştim. Doğru mu? Hı hı. Yani bu 10 senenin 5 senesi yatırım yapıyorsunuz. 5 sene içerisinde de çıkış arıyorsunuz.
Evet.
Okey. Ya bence bu dinamik de mesela belki bazen girişimcilerin anlamadığı bir dinamik olabiliyor. Çünkü bu şu demek oluyor. Atıyorum sen fonunu 3 sene önce raise ettin yatırımcı olarak. 7 senen kaldı ve ben işte seneye senden yatırım aldım. O zaman benim aslında 6 senem kalıyor veya 5 senem kalıyor exit yapabilmek için. Seni tatmin edebilmek adına. Doğru mu?
Doğru. Ya şöyle oluyor mesela. Kendi fonumuzdan konuşabilirim tabii. Diğer fonlar adına konuşmayayım ama biz yaptığımız ilk yatırımları ilk 3-3,5 yılda yapıyoruz. Yani ben 4. senede yeni yatırım yapmam. Sadece devam yatırım yaparım. Yani basit düşünmek adına ilk 3 yılda aslında 25 şirketlik bir portföy oluşturuyoruz. Daha sonra 4. ve 5. yılda sadece bu 25 şirketten iyi gidenlere devam yatırım yapıyoruz. Ondan dolayı biz mesela 5. senede yeni bir yatırım yapsak, daha küçücük şirket, cirosu varlığı yok arası, o şirketin 5 senede olgunlaşıp satılmasını beklemek, her şey iyi gitse bile çok unrealistik. Ondan dolayı orada hedef aslında bizim için 1, 2 ve 3. yılda portföy oluşturmak. Böylece en son girdiğimiz şirkete bile en azından bir 7 yıllık zaman vermek olgunlaşabilmesi için. 10. yıl geldi. Diyelim şirket iyi de gidiyor ama satmak istemiyor. Büyümeye de devam ediyor. O noktada kendi yatırımcılarımızdan da onay alarak 2 tane birer yıllık uzama alabiliyoruz. Yani 10 yıllık fon ömrü dediğimiz şey aslında 10 artı 1 artı 1 12'ye kadar uzayabiliyor. Ama tabii artık 12 olduğunda özellikle bu onayları da alırsak 12'de likide etmemiz lazım elimizdeki bütün hisseleri.
Anladım. Bu şirket üzerinde 1 artı 1 mi yoksa genel fon üzerinde mi?
Fon üzerinde 1 artı 1. Fon üzerinde 1 artı 1 genellikle ama 1 ya da 2 şirket üzerinden olur bu. Yani ben yatırımcılarıma derim ki bakın burada bu X şirketi var portföyde çok iyi gidiyor. Seneye muhtemelen borsaya açılacak. Ben bugün satmaya çalışırsam hissemi daha düşük fiyattan satacağım. Gelin bana bir yıllık uzatma verin. Bunu bekleyelim. Yani aslında ben burada 1 ya da 2 şirketin önümüzdeki 1 ya da 2 sene çok değerleneceği üzerinden yatırımcılara bunu anlatabiliyorum.
Anladım. Şeyi düşünüyorum. Şimdi sizin hani 10 senelik ömrü var fonun ortalama. Bu arada şey sorayım. Genel benchmark sektörde bu mudur? 10 sene midir?
Ya daha geç aşama fonlara göre değişir tabii şimdi. Biz erken aşama bir fon olduğumuz için erken aşama fonlarda 10 senedir. Daha geç seri B yatırımlar yapan, çok daha büyük yatırım yapan fonlarda 7 yıla düşebilir. Sonuçta çok daha olgun şirketlere yatırım yapıyorlar. Ama yani bizim anladığımız girişim sermayesi yatırım fonlarında veya çevremizdeki ya da Türkiye'de bildiğimiz fonların hepsi 10 senedir.
Daha uzunu var mı?
Daha uzunu Amerika'da çok var. Yani bizim 500 Startups'ın son fonlarına baktığımızda artık borsaya açılma o kadar uzadı ki. Yani şunu şöyle düşünmek lazım. Bu bir değer zinciri. Bu değer zincirinde başta erken aşama yatırımcılar oluyor. Sonra daha geç aşama yatırımcılar geliyor. Seri A, B, C, D fark etmez ama sonunda hedef borsaya açılmak. Yani borsa bu değer zincirinin sonu. Sizin yatırım yaptığınız şirket ya borsaya açılır, ya borsaya açılan bir şirket tarafından satın alınır, ya borsaya açılan şirket tarafından satın alınan şirket tarafından satın alınır. Ama indirekt olarak kesinlikle borsaya bağımlıyız. Şimdi Amerika'da özellikle baktığınızda borsaya açılma süreleri çok uzadı. Daha önce şirketler kurulduktan sonra 5 senede, 7 senede borsaya açılabiliyorken artık bu 10 sene, 12 sene, 14 sene olmaya başladı. Ondan dolayı erken aşama fonlarda da bizim biraz önce bahsettiğim 10 artı 1 artı 1 çok standart olurken yeni kurulan fonlarda 12 artı 1 artı 1, bazen 13 artı 1 artı 1 gibi şeyler görüyoruz ama bu çok Amerikan dünyası. Bizim bölgemizde bence daha geçerli değil.
Anladım. Biraz detay bir soru olacak ama peki bu direct listing ve SPAC'larla bu sence aşağı çekilir mi o süre?
Ya çekilir. Şu anda bizim bu girişim sermayesi yatırım fonu VC dediğimiz asset çok rigid. Çerçevesi çok net maalesef. Yani şu anda benim fonuma yatırım yapmak isteyen birine ben diyorum ki parayı 5 sene boyunca yatırıyoruz sonra 5 sene boyunca geri alıyoruz. Ben şirketlere hisse olarak yatırım yapmalıyım ve o şirketlerin satılmasını bekliyorum. Şimdi yavaş yavaş bunu esnetmemiz lazım. Ve dediğim mekanizmalarla, rolling fundlarla, borsanın birazcık daha rahatlayarak şirketlerin açılmasına teşvik etmesiyle, equity crowdfunding platformlarıyla, secondary marketlarla falan bu esneklik geliyor. Böylece yatırımcı girdikten sonra 4 sene sonra daha hızlı satabilecek hissesini. Ondan dolayı yani hem giriş aşamasında hem çıkış aşamasında bu venture capital dediğimiz asset class'ı ki çok yeni bir asset class yani. Amerika'da 50 yıllık, bizim ülkemizde zaten yani hadi 10 yıllık diyelim. Tam 10 yıl olmuş olsun. Ondan dolayı bu esnemeler olmalı ki likidite artsın. Çünkü yatırımcının en çok çekindiği şey parasını 10 yıl bir şeye bir yere bağlamak. Eğer o yatırımcıya siz bir şekilde 7. yıl, 8. yıl, 9. yıl bak şu şekilde çıkabilirsin aslında gibi opsiyon verirseniz toplamda girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırılan tutar da çok artacaktır. Ondan dolayı startuplara yatırılan tutar da çok artacaktır.
Anladım. Peki abi çıkış olmak durumunda mı? Yani kar dağıtımı neden olmuyor bu modellerde?
Bu modellerde kar dağıtımı olamıyor. Çünkü olay tamamen aslında capital gains üzerine yani sermaye üzerine, sermaye kazanma üzerine kurulmuş durumda. Böyle kurulunca da aslında bu şekilde devam ediyor. Bence ana sebebi değer zincirinin sonunu borsaya bağlama. Değer zincirinin sonunu borsaya bağlamak demek sonunda her yatırımcıya çıkabilme imkanı vermek demek oluyor aslında. Bu girişin bir çıkışı da olmalı. Ondan dolayı bütün bu oyun bunun üzerine kurulmuş. Ama kar dağıtımından ziyade burada iki farklı model var değinebileceğimiz. Bir kar paylaşımı anlaşımı var ki çokça görmüşsündür, Amerika'da epey popüler oldu. Her şirket büyüyüp satılmak zorunda değil. Bazı girişimciler şirketlerini satmamak isteyebiliyorlar. Onun yerine cirolarının veya karlarının belli bir yüzdesini önümüzdeki X sene boyunca ödemeyi aynı bir faiz öder gibi tercih edebiliyorlar. O birazcık popülerleşmeye başladı. Sonuçta her dediğin gibi senin de benim de düşüncem olduğu gibi her şirketin yüzlerce milyon dolara satılmasına gerek yok. Bazı şirketler 40-50 milyon dolar harcama gelir. Orada da kalır. Daha çok büyümek de istemiyordur. Ama ona göre de bir şekilde bu sermaye finansmanına ulaşabilmeli erken aşamada. Bir de debt financing var. Yani artık birçok VC fonu bizim gibi yanında borç enstrümanı da koyuyorlar. Benim hem bir sermaye finansmanı yapan yatırım fonum oluyor, hem de onun yanında borç finansmanı yapan bir yatırım fonu oluyor. Yatırımcı ikisine de girebilir, istediğine girebilir. Ama sermaye yatırımı yaptığım şirketlere, örnek paraşüt, yanında borç olarak da para veriyorum. Geri dönüşü çok daha garanti oluyor çünkü şirkette belli bir sermaye olduğunu biliyorum. Yani resmen çok daha risksiz ama return de düşük olan bir finansman havuzu sağlanmış oluyor böylece girişimciye.
Anladım. Senin için de orada senin değerlendirdiğin şey de ben işte toplamda yatırımcılardan 10 lira aldım ve 10 lirayı ne kadar fazla, ne kadar büyük bir rakam olarak geri getireceğim. Bütün bu işte sermaye yatırımımı, borç yatırımı vesaire onlar senin o çarpanını etkiliyor değil mi?
Kesinlikle. Yani burada sermaye yatırımı olarak başladı bizim dünyamız. Öyle devam ediyor. Yavaş yavaş borç enstrümanı da büyümeye başladı. Bence önümüzdeki yani bir 10 sene, 20 sene sonra konuştuğumuzda ama şu anki çerçevenin çok dışında şeyler konuşuyor olacağız. Yani insanların rahat rahat herhangi bir fondan hisse alıp satabildiği, belki borç finansmanının burada her zaman sermaye finansmanının yanında konumlandırıldığı ki bankalarda belki o zaman daha rahat şekilde gelecekler bizim bu dünyaya. Belki bankalar bizim gibi bizim kurduğumuz VC fonlarına direkt yatırım yapmak yerine bizim kurduğumuz VC fonunun yanındaki bu borç fonuna para koyup oradan girişimleri desteklemeye başlayacaklar. Yani ben burada ürünleşmenin yatay anlamda devam edeceğini düşünüyorum.
Anladım. Şeyle de bağlantılı olarak aslında bir önceki soruyla da bağlantılı olarak hani niye kar dağılımı yapmıyor? Neden çıkışa odaklı? Aslında şöyle bir sorun var. Çıkışa odaklıysa demek ki hani bir değerleme üzerinden bir ilerleyen bir denklem var burada. O değerlemenin alt şeyi de ciro ve büyüme değil mi? Ya tabii çok daha kompleks şeyler var da yani tabii, çok basite indirgedim şu anda. O iki ana parametre var değil mi?
Evet öyle. Ya burada bu temettü dağıtarak yani kar dağıtarak niye ilerlemiyor sorusuna da birazcık daha bir cevap vermiş olayım. Eğer bir şirket ortaklarına kar dağıtıyorsa o parayı tekrar şirkete yatırmanın mantıklı olmadığını düşünüyordur. Çünkü o şirketin cebinde 10 lira varsa ya üzerinden vergisini ödeyerek o 10 lirayı kabaca 6 lira olarak ortaklarına dağıtacak ya da 10 lirayı 10 lira olarak tekrar şirketine yatıracak ve belki o 10 lira önümüzdeki sene 20 lira olarak geri dönecek. Şimdi eğer siz zaten temettü dağıtan bir şirkette ortak olarak bulunuyorsanız o zaman şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Benim içinde olduğum sektör içine daha çok yatırım yapmanın bu teknoloji trendlerinden dolayı olabilir, pazar büyüklüğünden dolayı olabilir, birçok sebepten olabilir ama içine tekrar yatırım yapmanın mantıklı olmadığı bir sektör. Ben de bir fon olarak böyle bir sektörün içerisinde yatırımcı olarak bulunmuşsam şirket bile kendi kazandığı parayı tekrar işe yatırmanın mantıklı olmadığını düşünüyorsa benim orada içeride kalıp temettü alacağım temettü gitgide azalacak demektir. Tamamen bu dinamikler sebebiyle çıkmaya çalışmam lazım. Bizim yatırım yaptığımız şirketlerse, bu arada borsaya açık teknoloji şirketleri de yani %90'ı öyledir. Yaptıkları tüm karı tekrar işe yatırmak isterler. Ondan kar etmezler. Ondan Amazon kabaca 20 yıl boyunca neredeyse kar etmeden devam etti. Çünkü işe yatırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyordu. Bizim yatırım yaptığımız şirketler de yani biz yatırım yaptıktan sonra da kar dağıtmıyor. Bizim yatırım yaptığımızı geçtim. Borsaya açılsa, borsaya açılınca da 3 sene, 5 sene kar dağıtmadan tekrar işe yatırım yapmaya devam edecekler yarattıkları karla.
Çünkü orada ana hedefleri büyümeyi devam ettirme.
Ya büyümeyi devam ettirme ya teknoloji değişiyor, yeni pazarlar yakalama ya yeni ürün çıkartıp orada aslında yatay veya dikeyde büyüme sağlama yani sırf ciro arttırmak gibi bakmayalım. Bu farklı ürünleşmek de olabilir. Yani dikey entegrasyon da olabilir. Birçok farklı sebep olabilir ama bu stratejik hedeflerden uzaklaşmışsa şirket ancak kar dağıtır yatırımcılarını mutlu etmek için.
Anladım. Okey. Ya yani sadece ciro büyümesi değil belki de bir yerde hayatta kalma için de bunlar geçerli. Yani işte pazarın değişen dinamiklerine yatırım yapman gerekiyor. Çünkü hayatta kalman lazım gibi.
Evet burada farklı farklı köşelere de küçük küçük aslında betler koymak gerekiyor ki pazar eğer oraya doğru gidecek olursa orada pozisyonlanmış ol sen de şirket olarak.
Anladım. Peki şimdi şeye geri dönersek yani şirket içi operasyona geri dönersek. Siz yatırımcı olarak geldiniz yatırım yaptınız. Hani bazı şirketlerle mesela daha yakın çalışıyorsunuz. Bazılarıyla daha seyrek çalışıyorsunuz. Genel şirketten sizin beklentiniz ne oluyor?
Ya biz yatırım yaptığımız aşama aslında bizim genellikle çok erken. Bu erken aşamada şirketlerin henüz yeni ürünü çıkmış oluyor. Ürünü daha MVP seviyesinde. bir iki tane müşteriyle pilot yapıyor oluyorlar sadece. Biz de yatırım yapmadan önce bu müşterilerle birer referans toplantısı yapıyoruz. Orada hem ürünü gerçekten kullanıyorlar mı ve üründen mutlular mı diye anlamaya çalışıyoruz. Hem de bu ürünü farklı ürünlerle kıyaslamışlar. Tüm rakiplere bakmışlar da mı bu ürünü deneme kararını vermişler? Yoksa çok daha eğitimsizce mi bu karar vermişler? Onları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu aşamada bir şirkete yatırım yapınca ilk hedef gerçekten ürünü bir ürün haline getirmek oluyor. Yani o basit MVP halindeki ürünü paketleyip satılabilir hale getirmek. Ve daha sonra da bu pilotlar yapılıyor olabilir ama 3-5 tane müşteriye satabilmek, yani tekrarlanabilir satış metodolojisini oluşturmak. Bu tekrarlanabilir satış metodolojisi yeterli kadar büyük olmayan bir dikeyde olabilir. Veya şirketin vizyonu dışında da olabilir. Mesela globalde büyümek isteyen bir firmanın aslında Türkiye'de yaptığı satışlar şirketin vizyona gitmesine çok büyük bir basamak değil. Yani siz Türkiye'de 5 satış yapmanızla 50 satış yapmanız arasında validasyon anlamında bir fark yok. Ama 0 ila 5 arasında o fark var. Ondan biz önce bu genellikle SaaS şirketlerin özellikle Türkiye'de tekrarlanabilir satışını kanıtlamış olmasını istiyoruz. Ne zaman ki Türkiye'de tekrarlanabilir satış metodolojimizi kanıtladık, 1, 2, 3, 4, 5 tane satış yaptık, artık onu 5'ten 50'ye çıkarmaya çalışmaktansa Türkiye'de yurt dışına bakmalıyız diyoruz. Yani burada evet 5'ten 50'ye çıkabiliriz ama şirketin stratejik vizyonu Türkiye'nin en büyük X şirketi olmak değil. Ondan dolayı buraya daha çok kaynak aktarmayalım. Tabii ki gelen müşteri olursa hizmet veririz, fatura keseriz, ne güzel. Allah bereket versin. Ama odağımızı ve kaynağımızı buraya ayırmamayız diye yurt dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Bu 6-12 aylık süreçte hedef aslında ürünü paketlemek, tekrar bir satış metodolojisini oturtmak, daha sonra da bir sonraki yatırım turunu hazırlamak oluyor şirket. Çünkü bizim verdiğimiz ilk kapital 200-250 bin euro mertebesinde. Hani şirketin özellikle yurt dışına çıkması için yeterli değil tabii ki.
Anladım. Peki bu ürünü paketlemekten bahsettin. Bu erken aşamada ana baktığınız şey. Onu nasıl anlıyorsun yani? Bunu ürünleşip ürünleşmediğini sadece tekrarlayan satıştan mı anlıyorsun? Yoksa ürüne baktığında da o his, onu görebiliyor musun? Farklılığını görebiliyor musun?
Ya genellikle bu firmalarda hani ürünün paketlemesi dediğimizde daha önce bu ürünü hiç kullanmayan bir müşterinin gelip bir paket gibi satın alabilmesi mümkün olmuyor. Daha çok orada aslında var olan müşteriye ürün daha çok bir hizmet gibi satılmış. Gerek satış süreci olsun, gerek entegrasyonlar olsun, ihtiyaçları anlamak, ürünü tam onların istediği hale getirmek olsun. Yani satış süreci aslında bir hizmet gibi olmuş. Ama en azından ürün deliver edildikten sonra, ürün verildikten sonra bir ürün gibi mi kullanılıyor yoksa hala bir hizmet gibi mi kullanılıyor? Burada bir anda müşterinin gerçekten üründeki kullanım metriklerine bakıyoruz. Eğer müşteri ürünü kullanıyorsa kendisi zamanının %80'i ürünü kullanıyor ama %20'si bize sorup bizden bir şeyler yapmamızı istiyorsa bu kötü değil, güzel. Ama eğer ürün kuruldu, çalışıyor, müşteri girip bir dashboard'a bakmıyor bile, kendi girip bazı parametreleri değiştirmiyor bile ve her adımda bizden bir şeyler istiyorsa artık o ürün değil hala bir hizmet olarak satılmış demektir. O dinamiği değiştirmemiz lazım diyoruz. Çünkü bu ileride ölçeklenme problemleri de yaratacak, bizim marjlarımızı da değiştirecek. Belki müşteri segmentimiz doğru değil, belki bu müşteri segmenti bunu ürün olarak değil hizmet olarak almak istiyor. Biz de inatla onlara ürün diye satmaya çalışıyoruz ama bu iş oturmuyor. Bunlara bakıyoruz aslında. Şey de değişiyor bu arada tabii. Yani senin dediğin gibi ürünün görüntüsü, web sitesinin görüntüsü aslında çok daha paketlenmiş ve ürün gibi satılmaya çalışan bir şirket haline gelmiş oluyor. Ama burada önemli olan şey bence birinci baktığımız müşterinin kullanım metrikleri. Müşteri ürünü kendi tek başına gerçekten kullanıyor mu?
Modelden modele değişir. Ama yani siz bu metriklerde ne gibi metriklere bakıyorsunuz bunu anlamak için?
Ya pazardan pazara çok değişir ama hani mesela paraşüt örneğinden gidelim çok relevant diye. Komik örnek olacak ama bundan işte 5 sene önce, 7 sene önce neyse paraşütüne de henüz hedef derken eğer müşteriler burada fişlerinin resimlerini çekip veya e-mail atarak size atıyorlarsa bunu hala bir hizmet gibi görüyorlar diye anlarız biz. Ama kendileri giriyorlarsa eğer içeriye ve kendileri bunları koyuyorlarsa o zaman ürünleşebilmiş demektir. Şimdi paraşüt gibi bir muhasebe yazılımında bizim günlük aktif, haftalık aktif bunlara bakmamız önemli değil. Aylık aktif olsun yeterler. Ondan dolayı bir firmalardaki aylık aktif oranı daha önemli olur. Tabii farklı bir SaaS yazılımı için bu değişebilir. Yani daha günlük olarak operasyonelde kullanılması gerekli olan misal bir satış CRM uygulaması için veya SaaS satış uygulaması için çok daha günlük ve haftalık metriklere bakmaya başlarız. Çünkü misal bu şirkette eğer 2 tane satış direktörü varsa, altlarında 10 tane de satışçı varsa bu 12 kişinin hayatının göbeğine oturan bir uygulama bu. Satış takip uygulaması. Bu kadar göbeğine oturmuş olduğunu metriklerde de görmeliyiz. Eğer orada sadece aylık aktife bakarsak yanlış olur. Eğer bir satışçı ayda bir kere giriyorsa uygulamaya ve sen bir CRM uygulamasıysan demek ki doğru pozisyonlamamışsın o bireyin hayatında. Ondan dolayı gerçekten sektörden sektöre ve işten işe çok değişiyor.
Anladım. Aslında bayağı kalitatif bir analiz yapıyorsunuz burada. Yani hani o şirketin ne olduğuna, pazarının ne olduğuna göre baktığınız metriyi de değiştiriyorsunuz yani.
Kesinlikle. Burada müşterinin ihtiyacının hangi periyotlarda olduğunu anlamak ve bu ürünün müşterinin hayatında ne kadar kritik ve önemli olduğunu anlamak lazım. Yani gene paraşüt üzerinden gideceksek bir muhasebeci için paraşütün ne kadar önemli olduğunu düşün. Bir firmadaki bir muhasebeci için. Ya da bir firmanın sahibi için ne kadar önemli olduğunu düşün. Eğer bu kadar büyük bir firmaysa içeride hem kendi muhasebecisi olan hem firma sahibinin de içeride olduğu paraşüte bakma metrikleri çok farklı olacaktır bu iki farklı personanın.
Ya ben şeyi mesela hani senin bir yatırımcı için bu personaları nasıl kullandığı ya o seviyeye kadar iniyorsunuz yani.
Evet ya orada aslında hedefimiz girişimi analiz ederken tamamen hangi personada biz burada gerçekten bir stickiness yaratmışız. Hangi personanın hayatında kucağına öyle bir oturmuşuz ki ana büyük bir problemini çözüyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz ki bundan sonra bütün ürün pozisyonlanması, ürünün geliştirilmesi, ihtiyaç analizine göre vesaire o persona üzerinden olsun. Onu bilmek orada çok önemli.
Çünkü o sizin pazarınızı belirliyor.
Evet, o bize demek ki büyük bir ihtiyacı karşılamışız. O büyük bir ihtiyaçtan aynı insana farklı ihtiyaç satmak daha kolaydır. Farklı insanın farklı ihtiyacını satmaktan. O aynı insanın farklı ihtiyacını da çözelim. Ya da o aynı insanın kullanımını sıklaştıralım. Çünkü zaten fazla kullanıyorlar. Önce bu yani iyi olduğun konuda daha da derinleşmeye odaklanıyoruz aslında. Farklı bir konuda iyi olmaya çalışmaktansa.
Anladım. Ya siz erken aşama yatırım fonusunuz ama hani sonuçta şirketin exitine kadar orada olmayı planlıyorsunuz. Yani farklı aşamalarını da görüyorsunuz. Peki bu diyelim ki artık product market fit'i yakaladı ürün. Biraz daha ölçeklenmeye başladı, büyümeye başladı. Orada takip ettiğiniz şeyler veya baktığınız şeyler neler?
Şirket bu büyüme evresine girdiğinde yani eğer biz şuna inanıyorsak bu ürün kullanılıyor, müşteri metrikleri umut verici yani gelip kullanıyorlar. Ürünle ilgili bir sıkıntımız yok. Ürün promise ettiği değeri yani söz verdiği değeri gerçekten verebiliyor. O noktada bir ürün pazar uyumundan söz edebiliriz. O noktada bir anda baktığımız metrikler çok daha finansal hale gelmeye başlıyor. Hani zaman satın almak demiştik ya. Burada artık pazar penetrasyonu satın almaya gidiyor. Yani ben 1 lira koyduğumda şirketten kaç lira geri alıyorum? Bir SaaS uygulaması için hani hep SaaS'tan gidiyorum çünkü bir yandan kitlenin öyle olacağını düşünüyorum. Diğer yandan seninle konuştuğumuz için bir de bizim portföyün %70'i aslında SaaS olduğu için. Orada gelecek olan yeni yatırımcıya veya var olan yatırımcıya şunu göstermek lazım. Ben burada 10 lira harcadığımda pazarlamaya bunu 6 ayda geri alıyorum. Örnek bir müşteri 3 yıl içeride kalıyor. Ben de %70 kar yapıyorum aslında gibi metrikleri kanıtlamak gerekiyor. Bu unit economics dediğimiz metriklere daha çok bakmaya başlıyoruz bir anda ürün metriklerinden. Özellikle bu kanıtlamış olduğumuz dikeyde. Şimdi iyi bir şirket tabii ki durmadan farklı savaşlar, farklı cepheler açar kendisine. Yani bir cephe açmıştır, o cepheyi kanıtlamıştır. O cephede unit economics kanıtlamaya çalışıyoruzdur. O aslında yeni bir ürün ve yeni bir bet almak için doğru zamandır. Orada birazcık daha hedgelemek lazım betleri. Ben tabii burada kanıtladığımız cepheden gidiyorum. Ürün pazar uyumunu kanıtladığımız cephede tamamen unit economics, büyüme, payback period yani bugün yatırdığımız misal reklam parasını kaç ay sonra geri alıyoruz. Reklam parasını 2 ay, 3 ay, 2 kat, 3 katına çıkarsak bu payback period kaç ay sapmaya başlıyor? Daha da çok büyüyebilir miyiz biz? Yani eğer yatırdığımız 10 lirayı biz 4 ay sonra geri alıyorsak o zaman önümüzdeki ay 20 lira yatırmayı denemeliyiz. Ama yatırdığımız 10 lirayı zaten 12 ay sonra geri alıyorduysak o zaman o rakam bence sınırda daha çok onu ittirmeye çalışmamalıyız. Bakalım ne kadar büyüyoruz bu aylık yaptığımız 10 liralık pazarlama harcamasıysa. Harcamasıyla buna odaklanıyoruz.
Unit economics nedir abi?
Unit economics aslında satılan ürün başındaki nette kalan kar. Yani biz SaaS'tan örnek verecek olursak eğer siz misal 1000 dolarlık bir pazarlama harcaması yaptık diyelim biz bu ay. Bu 1000 dolara karşılık 1000 müşteri gelmiş olsun toplamda. Bana diyebilirsiniz ki bir müşteriyi 1 dolara mal ediyoruz. Tamam bu müşteriden kaç para kazanıyoruz? Diyelim ki aylık 50 dolar centlik bir satış yapıyoruz ve bir müşteri ortalama 6 ay kalıyor içeride. O zaman ben 1 dolar yatırıyorum, 3 dolar geri kazanıyorum. Yatırdığım 1 doları da 2 ayda geri kazanıyorum. O da payback period. Şimdi burada en başta biz ne dedik? 1000 dolar yatırdık, 1000 müşteri geldi. Aslında buna böyle bakmamak lazım. Bu burada bir kümülatif bakış açısı. Belki ben 1000 dolar reklam harcadım, 200 müşteri geldi reklamdan. 800 tanesi de organik geldi. Ondan dolayı biz aslında o 1000 doları 200'e bölüp ha demek ki sen 5 dolarlık bir müşteri maliyetin var senin. Yani ben sana yatırım yapsam, 1 milyon dolar versem sen organiği büyütemeyeceğine göre paid yani para ödediğin kanalı büyüteceksin. Bir müşteriyi 5 dolara mal ediyorsun, 3 dolar kazanıyorsun demek ki negatiftesin diyoruz. Bu unit economics aslında bir zaman akışıyla bakarak bir müşteri üzerinden bir müşteriyi ben kaça mal ediyorum? Aylık ondan ne kadar kazanıyorum? Bu aylık kazandığım rakamda ne kadar bana net marj kalıyor? Bunu kaç ay boyunca kazanabileceğim? Böylece ben bu satışı karlı mı yapıyorum, zararlı mı yapıyorum onu bakma açısı.
Ya bunların hepsi de aslında bu return on investment dediğimiz bakış açısını aslında biraz da gösteriyor. Sen işte X TL, X dolar koyduğun zaman karşında ne kadar alacağını anlamaya çalışıyorsun değil mi?
Evet yani çünkü bir yerde paranın büyük büyük kısmı satış pazarlamaya gidiyor. Özellikle bu bence firma büyüdükçe artıyor. Yani ilk yapılan bir 250 bin euroluk yatırımın belki 200 bin eurosu ürünü pozisyonlamaya ve aslında ürün haline getirmeye gidiyorsa, alınan bir 25 milyon euroluk yatırımın bir anda 20 milyon eurosu satış pazarlamaya gidiyor olabiliyor seri B'de veya seri C'de. Ondan dolayı bunların kanıtlanmış olması önemli çünkü asıl parayı yakacağınız olan yer burası.
Anladım. Peki şöyle bir yorumlama yapsam doğru bir yorumlama olur mu? Daha erken aşamada ürün daha öncelikliyken büyüme evresinde satış pazarlama sanki daha önemli gibi duruyor.
%100. Ondan dolayı zaten kurucular şirketlerden ayrılıyor ki belli bir olgunluktan sonra. Yani bugün şey derler ya, Paul Graham'ın lafı vardır işte. Burada hani Business Development ve Sales'a bakan girişimcinin tek misyonu teknik development yapan girişimciye pizza getirmektir diye. Ya gerçekten ürün tamamen, şirket tamamen orada teknik olan co-founder'ın ve onun kurduğu ekibin üzerinden gidiyor. Belki ekibindeki 10 çalışanın 8 tanesi mühendis oluyor ve ana odak ürün oluyor. Ürünü kanıtlamak lazım. Ama oradaki ana odak belli bir noktadan sonra sapıyor. Ürün kendini kanıtlamış, pazar kendini kanıtlamış, rakipler çıkmış, o rakipler de yatırım almış. Artık bir anda şirketin ana odağı rakiplerini yenmek, rakiplerinden daha hızlı bir pazar payına sahip olmak. Bir anda şirket orada satış pazarlama şirketi haline geliyor. Şirkete baktığınızda 500 çalışan varsa bunun bir anda 300-350 tanesi satış pazarlama olabiliyor. Yani daha developer ve teknik odaklı bir şirketten daha satış pazarlama odaklı bir şirkete transition ediyor. Bu geçişte de genellikle kurucu değişebiliyor, CEO atılabiliyor, yatırımcılar CEO'yu görevinden alabiliyorlar. Çünkü eğer bir CEO o girişim 20 kişilikken oradaki teknik ekibi yönetmekte çok başarılıysa, büyük ihtimalle o ekip 500 kişi olduğunda ve bunun 400 tane satış pazarlama olduğunda onu yönetmekte o kadar iyi değil demek. Yani bunda iyi olan bunda iyi olamaz büyük ihtimalle. Ondan dolayı bu bildiğimiz ünlü veya ünsüz hani CEO'ların şirketten ayrılmaları oluyor.
Anladım. Çünkü şirket de bir organizma ve o da şekil değiştiriyor.
Evet, burada aslında kurucu şekil değiştirmiyor ya da hani kurucu CEO iyi de artık kötü değil. İş tanımı değişti ve o iş tanımına uyan kurucu CEO büyük ihtimalle bu iş tanımına artık uymuyor oluyor.
Anladım. Peki büyüme evresinde ürünün rolü ne o zaman?
Büyüme evresinde ürün çok önemli çünkü ürün orada temeli oluşturuyor. Eğer ürün yanlışsa, ürünün mekanizmaları yanlışsa geri kalan her şey yanlış zaten. Yani burada ürün o veya bu sebepten istenildiği kadar büyük bir yapışkanlık yaratamıyorsa, müşteriyi daha, kullanıcıyı daha da çok geri çekemiyorsa veya kullanıcının onboard edilmesini zorlaştırıyorsa ya da onboard edilen kullanıcının yeni fonksiyonları keşfedip o fonksiyonlar üzerinden daha da fazla satış yapılabilmesine el vermiyorsa, daha sonra siz en iyi satışçıları şirkete alsanız, en iyi pazarlama mekanizmasını kursanız, o sonuçta ölü bir yatırım olur bence. Temel bu kadar ürüne dayandığı için aslında biz özellikle kendi yatırım yaptığımız şirketlerde satış pazarlamada sadece unit economics'e bakıp tamam unit economics doğruysa o zaman daha çok harcamalıyız demiyoruz. Önce ürün metrikleri doğru olmalı diyoruz. Bu ürün metriği tabii şirketten şirkete göre değişir dediğim gibi yani. Yalnızca kullanım oranı olarak bakmamak lazım. Birçok SaaS şirket kendisini aylık 10 dolardan pazarlıyordur. Binlerce müşteri alıyordur ama asıl hedefi bu aldığı binlerce müşterinin onlarcasına aylık 200 dolar, 300 dolarlık yüksek satış yapabilme potansiyeli ve umududur. Bu tamamen bir ürün problemi haline geliyor.
Anladım. Orada da zaten aslında biraz tanımlar grileşmeye başlıyor. Çünkü ya ürün problemi diyorsun ama diğer taraftan da hani bir fiyatlandırma, orada da bir satış şeyi var. Çünkü hani upsell, cross-sell gibi şeyler gelmeye başlıyor. Orada da hakikaten satış pazarlamayla ürünün el ele çalışması gereken bir alan oluşuyor orada.
Ondan dolayı bu ürünü yapanlar veya product manager'lar diyelim, menajerleri pazarı iyi biliyor olması lazım. Yani şirketin bu ürün üzerindeki misyonunun ne olduğunu iyi hazmetmiş olması lazım ki ona göre bir ürün üretebilsin. Artık orada ürün bir yani fonksiyonaliteden çıkıp kullanışlılıkın daha önemli olduğu hale gelmeye başlıyor. Yani bu değişen CEO rollerinden bahsettik de benzer değişen PM rolü de var bence yani. En başta bir PM ürünün basit fonksiyonalitesinin yapılmasını sağlaması gerekiyorken yani ürün söz verdiği şeyi yapabiliyor olsun. Artık o kanıtlandıktan sonra ürünün çok daha fazla şey yapabilmesi bekleniyor. Ürünün çok daha fazla şey yapabiliyor olması için de başındaki insanın şirketin vizyonuna, ürün vizyonuna, pazar dinamiklerine, rakiplerin elindeki ürünlerin fonksiyonelitelerine vesaire hakim olması lazım. Aslında teknikten uzaklaşan çok daha iş geliştirme vari bir insan tipinden bahsediyoruz artık. Ama teknik insanları yönetebiliyor olması lazım bu insanın.
Ya iki dinamikten de anlaması lazım aslında günün sonunda.
Evet.
Peki ya bu pazar analizinden bahsettim mesela. Şimdi siz bu konuda zaten asıl yaptığınız şeylerden bir tanesi de bu. Bir yatırıma baktığınız zaman o yatırımın pazardaki konumunu anlama, pozisyonunu anlama, iyi bir yatırım olup olmadığını anlama. Siz ya PM'lerden de bunu bekliyoruz. Hani belli bir aşamadan sonra. biz rekabete göre neredeyiz, müşterinin ihtiyacına doğru cevabı verebiliyor muyuz, çözüm bulabiliyor muyuz vesaire. Şimdi PM'lere veya herhangi ürün geliştiren herkese aslında tavsiyelerin, önerilerin nasıl, ne olur? Bu pazar analizi yaparken nelere bakmaları gerekir? Tüyolarım var mı?
Tabii yani beni burada şu üzüyor bazen, bazı girişimcilerle özellikle görüşürken, yani konuyu PM'den bir bağımsız başladım ama ben eğer bir girişimciyle görüşüyorsam sunumunu incelemişim, pazardaki rakiplerine bakmışım, rakiplerin aşağı yukarı ne zaman kurulduğunu, aldığı yatırıma, çalışan sayısına bakmışım. Eğer yapabiliyorsam web sitesinden veya direkt ürün üzerinden fonksiyonelitelerini biliyor oluyorum. Böylece konuşurken de aslında şu rakibe göre nasıl pozisyonlanacaksın, bu rakibin şu ürününe göre nasıl pozisyonlanacaksın gibi sorular sorabilir halde oluyorum. Birçok girişimci bu basit araştırmayı, yani belki bir saatlik araştırmayı bile yapmamış oluyor. Bence rakibi takip ediyor olmak çok önemli. Yani rakibin burada web sitesinde yaptığı tüm değişiklikleri biliyor olmak, içeride geliştirdiği ürünü hayal edebiliyor olmak, ki bu açık pozisyonlarından olabilir, anlaşılabiliyor özellikle. Çok önemli ki siz de ona göre aslında rakibin baktığı veya bakmadığı yere pozisyonlanacaksınız. O anki rakibe karşı durumunuza göre. Bu da bence sadece bir CEO'nun veya C-level'ların ya da kurucuların değil, bütün şirketin yapıyor olması gereken bir şey. Yani burada maalesef tekerleği tekrardan keşfetmeye gerek yok ama tüm firma bunu ne kadar iyi yapıyorsa o firmanın atikliği de o kadar fazla oluyor. O kadar hızlı reaksiyon verebiliyor oluyor. Gelecek olan şeyin de pazar anlamında o kadar iyi görebiliyor oluyor. Çünkü bir firmada pazar dinamiklerini anlamaya çalışan, 100 kişilik bir firmada pazarı yakından takip eden en fazla 10 kişi olabilir. Ama siz o 100 kişinin yüzüne de rakiplerinin ne yaptığının farkında ol derseniz, bir anda rakiplerin de pazara bakış açısından anlıyor oluyorsunuz, hazmediyor oluyorsunuz vesaire. Burada bir PM ne yapmalı? Bence kesinlikle haftalık olarak rakibin, özellikle rakip gördüğü 3-5 firmanın ürünleriyle yavaş yavaş oynuyor olması lazım. Bütün sosyal medya anonsmanlarını takip etmek olsun. Yani kendine bunu calendar'ına koyup haftada bir saatini belki buna harcıyor olması lazım. O kadar önemli bence. Haftada bir saat calendar'da duruyor olunca, takvimde haftalık bir saat kolay oluyor. Ama bunu daha ad hoc, aklına geldikçe yapıyor olunca kesinlikle bir şeyler kaçıyor.
Bu da biraz aslında hep pazardaki konumlandırmayı netleştirme adına yaptığımız şeyler. Değil mi?
Evet, ya burada birçok firma rakibine göre pozisyon olarak başarılı oluyor. Yani kendi bir vizyonu var ve o vizyonu yapıyor ve başarıyor gidiyordan ziyade pazara bakıyor, rakiplere bakıyor. Ya onların baktığı yerlere bakarak onlara rakip oluyor, daha büyük olduğu için onları öldürmeye oynuyor. Ya da onların bakmadığı yerleri domine etmeye başlıyor. Çünkü çok daha kolay oraları domine etmek. Yani burada hep kendini Red Ocean'dan Blue Ocean'a doğru atma çabası var girişimcide ve şirkette.
Peki bu ROI'dan bahsettik. ROI mantalitesini ürüne nasıl getirebiliriz? Ürün seviyesine nasıl indirebiliriz? Veya ürün geliştirme ekibine nasıl indirebiliriz?
Ya bu ROI'da, yani ürün özelinde bakacak olursak eğer, tabii ki çok zor. Sonuçta bir ürün geliştirmek yani çok çok çok zaman alıyor. Daha sonra o ürünü geliştirdikten sonra ROI'ni ölçmek de çok çok zaman alıyor. Bir bakmışsınız yani ROI negatif çıkmış olsa bile tam da 18 ay geçti ROI'nin negatif olduğunu biz anlayana. Zaten bütün o sunk cost'u, yani bütün o maliyeti zaten katlandık. Bence bu ROI mentalitesini daha çok bir ürün gelişti ve product market fit, ürün pazar uyumunu yakaladı. Ve şimdi küçük küçük yatay ürünler denememiz lazım. O noktada bence bunu denemek daha önemli. Yani burada ürün bakış açısında basit bir buton koyup müşterilerin ne kadarı o butona tıklıyor. Daha sonra onlara bir şey satmaya çalışalım. Bakalım önden ödüyorlar mı? O ürünü geliştirmeden önce o ürünün yalandan halini geliştirelim. Bu basit bir butonla da olabilir. Bunu bilgisayar yapıyor gibi gösterip arkada aslında gerçekten insan çalıştırarak ona bir hizmeti sağlatarak da olabilir. Yani ürünü geliştirmek burada bu funnel'da en son olmalı. En başta bir ürünün varlığı illüzyonunu yaratmak olmalı ki bakalım müşterilerin ne kadarı bunu istiyor. Ürünün varlığı illüzyonunu yarattıktan sonra da ve birkaç müşteri de bunu istemişse ve para ödemek diye okey olmuşsa, daha sonra da ürün varmışçasına o hizmeti vermek, varsın zararı ne olsun önemli değil. En azından orada bir müşterinin buna ne kadar para verebileceğini ve müşterilerin yüzde kaçının bu ürünü gören bu para vermeye okey olduğunu bilmek, ürün geliştirme kararında 1 ya da 0, yani evet ya da hayırı çok daha kolaylaştırır.
Aslında orada yaptığın şey o return on investment'teki riski azaltıyorsun. Yani harcadığın maliyeti ve zamanı azaltarak o yatırım getirisini ölçmeye çalışıyorsun. Daha risksiz bir şekilde.
Evet, yani burada şimdi çok da şirket özelinde örnek vermek istemem ama şey çok oldu bizim portföyümüzde de. Olmayan bir fonksiyonu var gibi gösterip önce bir buton olarak koyup bakalım ne kadarı tıklıyor. Tıklayanlara da diyorsun ki geliştiriyoruz, önümüzdeki ay sizinle olacak. Sonra tamam diyorlar, ya böyle bir talep var demek ki. Yani bizim ürünümüzü kullanan 1000 müşterinin 600'ü aktif olarak bu paneli gördü. Onların da 80 tanesi tıkladı. Tamam diyorlar, hadi bu ürün varmışçasına şey yapalım şimdi. İlgili olanlarla satmaya çalışıyormuş gibi telefon konuşması yapalım. Arayıp böyle böyle bir ürün var, size tıkladınız, görmüştük, ilgili misiniz, şöyle bir fiyatı var vesaire. Bir anda siz o ürünü geliştirmeden ürün varmışçasına müşterilerinizin ne kadarı kaç para verir bunu ölçebilmiş oluyorsunuz. Daha sonra o yatırım kararını verirsiniz ya da vermezsiniz ROI anlamında. Çok daha efektif oluyor. Biz yatırımcıların da çok fazla sevdiği bir şey. Özellikle yatayda büyüyen yani değer önerisini dikeyde büyütmekten ziyade dikeyde duvara toslayan, ondan dolayı aynı müşteri tipine farklı bir değer önerisi ben satmalıyım diyen firmalar için bence bu çok önemli.
Anladım. Peki fiyatlandırma hakkında biraz konuşalım istiyorum aslında. Benim de hani paraşütte öğrendiğim bir şey oldu, bu deneyim oldu. Fiyatlandırma da aslında ürünün fonksiyonları kadar kritik bir konu değil mi?
Tabii. Çok kritik bir konu fiyatlandırma. Ya şimdi birçok insan, özellikle çoğumuz yazılım işindeyiz. Donanım yok. Ondan dolayı bir ürün maliyeti yani bir cost of goods sold'dan bahsedemiyoruz. Öyle olunca da satışın sadece olabilmesi için sürekli kendini düşük fiyatlayan ürünler görüyoruz. Bizim portföyümüzde de var çokça bu. Yani bir girişimcinin bence ana odaklarından bir tanesi bu fiyatlamayı dinamik olarak test etmek olmalı. Eğer çok kolay satabiliyorsa, satış cycle'ları çok kısaysa, görüştüğü herkes eğer bu ürünü çok kolay satın alıyorsa mükemmel. Ama o zaman görüştüğüm insanları da ikiye ayırayım ve bu daha üst segmente 3 katına satmaya çalışayım. Çok basit küçük tweakler yaparak. Gene isim vermek istemem ama bunu başarılı yapan birkaç tane oldu portföyümüzde. Hatta bir tanesi birebir aynı ürünün logosunun rengini değiştirdi. Dedi ki bu kurumsallar için böyle. Bu kurumsal ürünümüz, bakın rengi de farklı zaten, tipi de farklı ama birebir aynı ürün. Yani aylık konuşuyorum, 250 euroya satıyor bir tanesini, 2000 euroya satıyor diğerini.
Wow.
Ama tamamen yani birebir aynı ürünler. Bu gibi denemeleri yapmak gerekiyor çünkü büyük ihtimalle girişimci satışın var olması için, satış cycle'ının kısa olması için, ürünü herkese satabiliyor olmak için ürünü düşük fiyatlayarak giriyor pazara genellikle.
Evet, biz de mesela paraşütte öyle girmiştik. Yani 35 liradan girmiştik ve zaman içerisinde 4 kere fiyat arttırdık. Ve churn'e mesela
ki çok yeteri kadar arttırmadınız bile belki.
Olabilir.
Daha çok daha fazla arttırabilirdiniz belki de.
Ya orada da işte konu geliyor ama. Yani fiyatlandırma modellerine giriyor. Sadece fiyatın ne olduğundan çok senin aslında şirket başına aldığın bu yani ARPU dediğimiz şeye bakıyor ya, işte Average Revenue Per Company'ye giriyor. Orada da farklı fiyatlandırma modellerinden aslında daha fazla para kazanabilirsin. Yani bu sadece fiyat arttırmaktan da geçmiyor yani aslında fiyat arttırmak. Yani karışık anlatma.
Yok tabii burada yani şey gibi olur ya, bu taahhüt işlerinde de ek işler hep daha fazla fiyatlandırılır ya, daha karlı olur yani. Çünkü müşteri zaten sende, müşteri senden başka bir yere gitmek istemeyecek bu işi yapmak için. Bu arada SAP bunun çok güzel bir örneği. Velhasıl paraşüt gibi bir iş modelinde normalde müşteriye eğer misal 100 liralık bir değer sunuyorken o 100 liranın 60 lirasını siz geri alıyorduysanız ya da müşteriye 200 liralık değer sunup bunun 60 lirasını geri alıyorduysanız aylık olarak kendi paranızdan, belki yeni bir değer sunmaya başlayacaksınız ve bu müşteriye aylık 100 liralık bir kazanç sağlayacak. Bu sefer siz o 100 liranın da 60 lirasını almaya çalışıyor oluyorsunuz. Yani müşterinin aslında müşteriye daha az kar bırakıyorsunuz kendinizi yüksekten fiyatlayarak. Bu müşteriye içeri girerken değil de müşteri içerisinde büyürken, upsell ederken ya da cross-sell ederken çok daha kolay oluyor.
Hı hı. Ya mesela paraşüt üzerinde şeyi söyleyebilirim. Mesela paraşüt bulut tabanlı ön muhasebe alanında ilkti. O yüzden aslında fiyatı da paraşütün ilk fiyatı belirledi. Bundan sonraki bütün rakipler de hep paraşütün fiyatına göre bir kendini konumlandırdı. Şimdi mesela düşündüğümüzde o fiyatı ilk girdiğimizde belki iki katına başlasaydık, yani pazardaki fiyatlandırma modelleri belki de çok daha farklı olacak.
Ya ve belki ama rakip girmesini sağlayacaktınız. Yani birçok SaaS firmanın da bu arada yaptığı yatırım aldıktan sonra çok yatırım aldığı için bunu subsidize etme hakkı var. Yani unit economics'inin mükemmel olmama hakkını satın almış oluyor girişimci yatırım alarak. Böylece 50 dolara satıp karlı satacağı ürünü 25 dolara karsız satıyor ama hem rakibin girmesini engelliyor. Karlı bir pazar değil demek ki bu. Hem de kendi büyümesini çok hızlandırıyor. Ne zaman ki belli bir olgunluğa geliyor, tek başına kalmış oluyor kendi fiyatlaması sebebiyetiyle. O zaman fiyatı daha yüksekten fiyat vermeye başlıyor. Yani rakip girme ihtimali azaldıkça, çünkü pazar artık penetre olmuş ve bir lideri var açık bir şekilde, fiyatını o kadar yüksekten satmaya başlıyor. O bunun verdiği güç ve rahatlıkla aslında.
Aslında bunların hepsi çok sürekli değişen dinamikler. Yani pazara giren yeni oyuncular, müşterilerin ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojilerin değişmesiyle aslında ürünün, fiyatın, modelin, pazarın bile sürekli birkaç sene içerisinde sürekli değişiyor olması lazım.
Evet, özellikle bulut dünyasında, yani bulut dünyasında o kadar çok her firma birbirinin işine burnunu sokuyor ki, yani tek bir iş yapmakla başlayıp, misal en basitinden bir Slack diyelim, kurum içi mesajlaşma, daha sonra oradan girip bir anda Google Docs'a da rakip olan, e-mail'e de rakip olan, dışarıdaki müşteriyle de konuşmanı sağlayan, ondan dolayı bir CRM functionality'si geliştiren ve CRM firmalarıyla entegre olan, bir anda enterprise automation'a giren ve bir yarattığı entegrasyonlarla aslında kurum içi otomasyonu da kendi üzerinden sağlayan bir platform haline geliyor. Bir bakıyorsun alt tarafı misal 10 yıllık bir firma tek bir noktadan girmiş sektöre ama 20 farklı iş birden yapıyor. Şimdi her enterprise firmanın böyle olduğunu varsayalım. Durmadan bir yerlerde birbirleriyle rekabete giriyorlar. Ve ana iş modelleri karlıysa çok diğer bu pazarları commoditize etmeye gidiyorlar yani öldürmeye gidiyorlar. Misal şu anda bir görsel tanıma, image recognition sektörüne baktığında bu büyük bulut firmaları zaten bulutta processing'den para kazandıkları için bu olayı yani görsel tanıma olayını commoditize'lerle bedava hale getirdiler. Sen artık sınırsız tane tanıtabilirsin. Bunun üzerinden bir para kazanmak da imkansız hale geldi. Niye? Çünkü kendi ana iş modellerini büyütmek için bu pazarı da küçük küçük aslında şey yaptılar. Öldürdüler kendi işlerine geldiği için. Bu enterprise SaaS dünyasında da bulut sebebiyetiyle ve her firmanın birbiriyle entegre rahat çalışabilmesi sebebiyetiyle gene bulutun bir artısı bu çok olmaya başladı. Yani pazarlar göz açıp kapayıncaya kadar bir anda commoditized olmuş oluyor.
Evet, herkes CRM olmaya çalışıyor bence. Bütün SaaS dünyasında evet. Bir CRM şey var. Mesela bizden de CRM ile ilgili istekler geliyordu. Yani CRM'e yakın tabii. Feature istekleri geliyordu. Ve şey doğru enteresan bir nokta. Yani neyin, hangi ürünün, hangi şirketin nerede başlayıp nerede bittiği çok gri bir alan. Yani bir şeyle çıkıyorsun mesela kolay İK paraşüt. Yani biri ön muhasebe, biri İK bordro yönetimi vesaire. Ama mesela ortak şeylerimiz vardı. Ortak ürünlerimiz, özelliklerimiz vardı. Bazıları bizi tercih ediyordu, bazıları kolay İK'yı tercih ediyordu. Aslında baktığında iki farklı ürün, alakasız ürünler. Ama böyle bir yani üst üste çıkma durumları özellikle SaaS'ta çok oluyor.
Çok oluyor. Ondan dolayı işte farklı ürün betleri almak, tek bir ürüne odaklanıp kanıtladıktan sonra hemen ikinci ürünü farklı bir alanda en azından küçük küçük yeşerlendirmek falan çok önemli oluyor.
Bir de şey soracağım abi sana şimdi yatırım podcastlerinde falan çok duyduğum bir söz var. Capital allocator. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde de sermaye dağıtıcısı diyelim.
Evet.
İyi operatörler için yani iyi şirket yöneticileri için sermaye iyi bir sermaye dağıtıcısı olduğu söyleniyor. Biraz önce açabilir misin? Ondan sonra bir follow-up forum olacak onunla alakalı. Nedir bu sermaye dağıtıcısı? Şey süper kahraman ismi gibi oldu. Yani
süper kahraman. Ya şöyle düşünmek gerekiyor. Bir girişimci bir şirkete başladığında önce ürünü yapan pozisyonda olabiliyor. Daha sonra ürün yapanı kontrol eden oluyor. Daha sonra ürün yapanı kontrol edeni kontrol eden oluyor. Daha sonra ürün yapanı kontrol edeni kontrol edeni kontrol eden oluyor vesaire. Bu böyle gidiyor. Bir noktada siz eğer bir 1000 kişilik, 3000 kişilik, 20 bin kişilik şirkette hala CEO pozisyondaysanız gerçekten işi yapanı, yöneteni biliyorsunuz sadece. Ondan dolayı yaptığınız şey aslında aynı bir devlette cumhurbaşkanlığı yapmak gibi sermayeyi gelecek gördüğünüz yerlere dağıtmak ve dağıttıktan sonra da sizin istediğiniz misyonda kullanıldığından emin olmak oluyor. Farklı checks and balances koyarak. Ondan dolayı böyle bu 20 bin kişilik bir firmanın CEO'su aslında kafasında bir ana iş modelinden beklediği bir büyüme var. Onun için bir sermaye öleke ediyor. Daha önce başarılı olmuş 2. yıl, 3. yıl, 4. yıl, 5. yıl işlerinden beklediği belli büyümeler var. Onun için bir sermaye aloke ediyor. Arka tarafta yeni olmasını beklediği ve biz bu alanda da küçük de olsa başlamalıyız dediği belki 6. 7. 8. 9. iş var. Oralarda sermaye aloke ediyor. Ve düzgün insanların gelmesini sağlıyor. Baktığınızda bu CEO'nun başarı ya da başarısız olması aslında tek bir ana iş kolundaki büyümeye bağlı olmuyor. Bu sermayeyi nasıl aloke ettiği, buna göre tabii ki yaptığı 6. ve 7. bet batabilir. 3. iş kolu beklenen büyümeyi gösteremeyebilir. Ama bu yarattığı 5. iş kolu bir anda Google Drive haline gelebilir. Ve Google içerisinde bir anda büyük bir yere oturmuş olabilir veya Gmail'da buna güzel bir örnek aslında. Ondan bu yani bir CEO'nun o noktada görevi tamamen insan yönetmek, mekanizmalar kurmak, sermaye aloke etmek oluyor. Kendi vizyonuna bağlı olarak.
Ya bu mesela ürün geliştirme seviyesine indirdiğimde, ya product manager diyeceğim ama aslında ürün geliştirmeyle alakalı herkesin yaptığı şeyle çok paralel bir yapı gibi duruyor. Yani aslında bir nevi önceliklendirme, bir nevi işte ROI kafasıyla bakmak oluyor bu da. Ya aslında bayağı benzer şeyler yapılıyor gibi tabii farklı ölçeklerde.
Evet ya bence zaten bir şirket herhalde böyle bir 100 kişiyi geçtikten sonra üst ekip yani C-level'lar artık mutfaktan tamamen çıkmış oluyor. Ve tamamen belli noktaları belli betler koyan insanlar haline geliyorlar. O tabii aşağı doğru yayılıyor hani kurum vizyonu olarak. Şirketin pazara bakış açısı veya ürün geliştirme roadmap'inin şekillenmesi olarak aşağıya doğru da o vizyon enjekte edilmeye başlıyor ama bu bir şirkette çok hızlı oluyor yani. Burada ben bir 20 bin kişilik şirket örneğinden gittim ama bence 100 kişilik şirkette bile artık CEO'nun görevi tamamen doğru insanların hayır edilmesini sağlamak, mekanizma kurmak, sermaye aloke etmek. Tabii ki aloke edecek sermayeyi bulmak lazım önce de. oluyor yani. Aslında üç bacağı bir anda HR, şirket mekanizmaları, ki bir yerden sonra mekanizmaları da kültür alıyor yani. Sen şirket mekanizmalarını yönetemiyorsun. 20 bin kişi çalışıyor çünkü ondan şirket kültürü daha önemli hale geliyor. Veya İK'yı yönetememeye başlıyorsun, işe alımları. Özellikle bence bir herhalde 500 kişiden sonra yeni gelen her kişiyi biliyor olma imkanın yok senin CEO olarak. Orada kurduğun İK mekanizması daha önemli hale geliyor. Ama sermaye alokasyonu gitgide önemlileşiyor. Yani gitgide daha çok zamanını almaya başlıyor CEO'nun.
Evet. Ya şey seviyesine de işte bu hani ürün seviyesine de sermaye değil de aslında vakit aloke ediyorsun. Yani hangi ürüne öncelik verelim, hangi özelliğe öncelik verelim, hangi işi yapalım konusuna giriyor ve aslında zamanımızı en iyi, en maksimize edecek şeylere odaklanalım düşüncesi oluyor. Bayağı da benzer, paralel yani.
Orada şunu görüyorum bazen, sen daha çok görüyorsun ürün geliştiricilerinde. Yani böyle bir A tipi problem, B tipi, C tipi, D tipi, Z tipi problemler olsun. Yani burada A en önemli, Z en önemsiz. Bu Z, X, Y problemleri, K problemleri durmadan geliyor. Her gün yeni bir issue çıkıyor ürünle ilgili. Tabii ki çıkıyor. Bu basit bir müşterinin yaşadığı gereksiz bir sıkıntı da olabilir. Ne bileyim, pazarlamacının istediği saçma sapan bir product tweak'i de olabilir. Önemsiz bir şey ama durmadan geliyor. Her durmadan gelen bir e-mail'inde var bu. Bir de asıl odaklanman gereken senin A problemleri var ve B problemleri var. Bunlar gerçekten ürünü fundamentally değiştirecek. Belki 3 developer'ın, 4 developer'ın toplamda bir ayını vermesi gereken konsantre bir şekilde problemler. Ama sen onları sürekli prioritize etmene gerekiyorken deprioritize ediyorsun. Çünkü daha hızlı yapabileceğin problemler geldiği için onları çözmek de aslında sana bir check atmak oluyor elindeki problemleri. Ama çözdüğün problemler aslında önemli olan problemler değil. Bizim birçok girişimimizde de ürün odağında da ürün dışında da şeyi görüyorum. Günlük gelen anlık problemlere harcanan sermaye, kaynak ve mesai o kadar fazla ki ana probleme gereğinden daha az kafa harcıyor hale geliyoruz veya sermaye harcıyor hale geliyoruz. Halbuki bizim o işte Z tipi, K tipi, M tipi problemleri bırakıp hani bazı problemleri bırakın var olmaya devam etsinler şirketi. Çünkü olmasını veya olmamasını sağlayacak olan problemler onlar değil. Tamamen A problemine odaklanmak lazım.
Peki mesela şimdi 40 tane şirketiniz var portfolyonuzda ve tonlarca ile de görüşüyorsunuz. Bu önceliklendirmeleri iyi yapan firmalar bunu nasıl yapıyorlar? Yani senin gördüğün böyle bir pattern var mı?
Ya şey olarak söyleyemem. Ürün odağında söyleyemem çünkü o kadar içine girmiyoruz şirketin.
Değil yani yok. Biraz daha stratejik kapsamda soruyorum.
Stratejik olarak evet oluyor yani. Bizim bazı girişimcilerimiz var ki kendi kurdukları yerde yani burada girişimci bir işi başlatmalı, micromanage etmeli, delege etmeli, yeni bir şeyi başlatmalı. Ondan dolayı bu en başta ürünken yani ürünü yazmaya başladı, yatırım aldı, micromanage etti, başkasına yazdırıyor, tamamen delege etti, artık uzaklaştı üründen. Satışa başladı. Satışı kendi yapıyor, birini işe aldı, onu full yönetiyor. Daha sonra onu yönetme işini de delege etti. Yani bunun gibi aslında farklı cepheler açıyor girişimci ve bir spektrum varsa eğer micromanage ve delegate arasında yeni bir cephe açıyor, full micromanage'da ittire ittire delege haline getiriyor, hemen yeni bir cephe açıyor. Şimdi bu girişimcilere baktığımda zamanlarının %30'unu, 40'ını, 50'sini yeni bir şeye harcıyor oluyorlar ve var olan sistemi yönetmeye harcıyor oluyorlar. Bazen girişimcilerse bunu yapamıyor, yeteri kadar iyi delege edemiyor. Bir bakıyoruz, geçtiğimiz sene takvimine baksak, bugün takvimine baksak aynı şeylere benzer zamanlar harcıyorsa eğer demek ki delege etmesi gereken bazı şeyleri delege etmemiş ve şirketin ana bottleneck'i haline gelmiş oluyor o noktada girişimci. Onun önüne geçmeye çalışıyoruz yani. Diyoruz ki hadi o zaman haftalık olarak tutalım. Neye ne kadar zaman harcıyorsun? Bu zaman harcadığın şeylerden hangileri kolay delege edebileceğin? Yani durmadan yaptığın çok zamanlı alan ve yanlış yapsan da zararı çok büyük olmayan işler. Hangileri delege edemeyeceğin işler gibi bu founder coaching'e giriyor aslında. Orada girişimcinin zamanını ölçeklemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ha, bazı iyi girişimcilerimiz var şey oluyor. Takvimlerin yarısı bomboş. Yani günün yarısı her gün boş. Mesela bugün iki toplantım var diyor. Yarın iki toplantım var diyor. Bu demek değildir ki o girişimci boş boş oturuyor ve diğerleri daha çok çalışıyor. Burada sadece girişimci kendine düşünecek, yeni bir şey deneyecek, şirketi farklı bir noktaya götürecek, zamanı bırakacak sistemi kurabilmiş aslında organizasyon içinde.
Sence bu genel girişimciliğin en zor kısmı ne?
Bence en zor kısmı girişimciliğin bu değişen şapkalara adapte olabilmek. Yani başta böyle bir technical co-founder olarak başlayıp ürün odaklı olup daha sonra bir anda önümüzdeki 8 ay İK odaklı olup çünkü mühendis ekibini büyütmen lazım ve farklı orada roller var. Ne zaman ki o bitti bir anda artık business'tan da anlıyor olman lazım. Satışın bir parçasısın. Müşteri teknik kişiyle konuşmak istiyor. En kıdemli sensin, ondan seninle konuşuyor. Hele ki büyük müşteri ise bir anda bir satışçı pozisyonunda buluyorsun. O da bir sürdürülebilir değil. Ondan bir noktadan sonra kendin gibi satışçılar işe almalısın. Yani teknikten de anlayan ama satış da yapabilen. Bir bakıyorsun 3 ayda bir, 6 ayda bir giydiğin şapka değişiyor. Burada durmadan yeni learning curve'ler aşıyorsun. Durmadan kendini geliştirmen lazım. Durmadan comfort zone'un dışına çıkartılıyorsun bir şekilde. buna eğer dayanabiliyorsan şirkette kalıcı olup devam ediyorsun. Dayanamıyorsan senin üzerlerine birinin gelmesi lazım yani. Sen bir anda CTO'dan VP of Engineering'e düşmeye başlıyorsun. Hı hı. Belki de. Bence en zoru bu adaptasyonu sağlamak.
Evet. Çünkü senin dışında çok büyük bir kompleks sistemden bahsediyoruz. Gerek pazar olsun gerek de şirket bile bence senden büyük bir şey olduğu için o dinamikleri bir yerde kontrol edememeye başlıyorsun bence.
Evet. Bir de incentive'ler aligned olmayabiliyor. Yani şirkette her şey çok iyi giderken sende her şey çok iyi gitmiyor olabiliyor. Yaptığın iş tanımı itibariyle bir kurucu olarak. Ondan hani bir girişim, roller coaster, bizim VC fonu bir roller coaster değil derken bunlardan bahsediyordum. Yani bizim yaptığımız işte tabii ki evriliyor. Portföy büyüdükçe, hacim büyüdükçe, fon tipi büyüdükçe, ekip büyütüyoruz vesaire ama çok daha stabil bir çizgi gibi. Bir girişim, yani bir girişim roller coaster, girişimcinin orada değişen şapkasına adapte olması apayrı bir kendi içsel roller coaster'ı. Ve bu yani 10 yıllık bir süreç. Bu yani emin ol bence en azından iyi giden bir şirkette birinci yıl ne kadar zorsa yedinci yılda o kadar zor. İşler büyüdükçe ve iyi gittikçe aslında kolaylaşmıyor. Sadece sen bırakırsan veya koparsan yaptığın düşüş daha bir yumuşak oluyor. Onun verdiği bir rahatlık oluyor. Belki de ondan dolayı bırakmayı seçiyorsun belli bir noktaya getirdikten sonra. Yaptığından özellikle sen hazmediyorsan, satisfiedsan ve bu roller coaster artık seni yoruyorsa bırakmayı seçebilme hakkın oluyor. Birinci yılla yedinci yıl arasında ama işin zorluğu aynı şekilde devam ediyor.
Evernote'un kurucusu Phil Libin'di galiba. Onun bir sözü vardı. Güzel problem diye bir şey yok diyordu. Yani hani evet büyüyorsun ve çok büyük işte değerlemen milyar dolarla aşıyor. Ve oradaki yaşadığın sıkıntılar hani bunlar güzel problemler falan der insanlar. Öyle bir şey yok diyor. Bütün problemler problem. Yani aynı sıkıntılı dönemler her zaman devam ediyor. Yani değerlemen süper de olsa, halka da açılmış olsan başka başka problemlerle uğraşıyorsun. Sürekli bir modundasın aslında. İyileştirme modundasın.
Evet bence de öyle. Yani zaten bu problemlerin hepsi kafamızda yarattığımız problemler ya evet. Sonuçta insanoğlu olarak. Onlar var olduğu sürece kafanda bence büyüklüğü aynı oluyor. Ya onları evet. Kafanda bitirip aslında kendini daha vites düşürüyorsun. Bunu da seçebilirsin girişimci olarak ama o zaman en azından bunu seçerken vites düşürdüğünün farkında ol. Beşinci vitesten üçüncü vitese çekiyorsun. Kendi mutluluğun için veya rahatlığın için. Ama o zaman muhtemelen geride kalacaksın. Yani burada bir şirketin büyümesi var. Bunu bir grafiğe koyabiliriz. Bir de girişimcinin kendini geliştirmesi ve pozisyona adapte olması grafiği var. Ne zaman ki şirket daha hızlı başlıyor, büyümeye başlıyor girişimcinin adapte olma hızından. Bir anda araları açılmaya başlıyor. Zaten en büyük bu girişimci ayrılıklarını o zaman yaşıyoruz.
Evet. Abi ağzına sağlık. Bize farklı bir açı sundun. Yatırımcı bir şirkete nasıl bakar? Yatırımcı ne yapar? Ürüne kadar indirdik. Ya bence çok güzel, faydalı bir bölüm oldu. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Ağzına sağlık tekrardan.
Abi ben teşekkür ederim. Umarım aşırı sıkıcı olmamıştır. Ya bir ara böyle finansal piyasalar, sermaye, borç finansmanı falan girdik ama umarım abi, dinleyenler çok sıkılmaz.
Benim hoşuma gidiyor bu konular. Umuyorum ki dinleyenlerin de hoşuna gidiyordur. Şu ana kadar baydığımı düşünmüyorum podcastlerde. Baydıysak lütfen bize gelir bildirimlerde bulunun ki ona göre şey yapalım, düzenleyelim. Tekrardan teşekkürler abi. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.